Vadim o kadar yeşildi ki. Richard Levelain. 1. kaset, 1. yüz. Engin Yayıncılık. 6. baskı. 1998. Türkçeye çeviren Gani Yener. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ceyda Karakoçak. 1907 yılında Galler bölgesinin Pembrokeshire köyünde doğan Richard Levelain, ilk öğrenimini Cardiff'te ve Londra'da yaptıktan sonra 16 yaşındayken ailesi tarafından gönderildiği Venedik'te plastik sanatlar eğitimi gördü ve 8 dil öğrendi. 1930'larda film endüstrisinde çalışmaya, yapım yönetmeni olarak sağladığı başarının yanı sıra 1937'de yayınlanan oyunu Poison Pen'le yazarlığa başladı. 1939'da yayınlanan ilk romanı Vadim O Kadar Yeşildi Ki ile dünya çapında bir üne kavuştu. Yaşamını dünyada sürdürmek için ülkesinden ayrılmış, galli bir yazar olarak kendini tanımlayan Richard Levelain, 1983 yılında gözlerini hayata yumdu. Şiirsel bir üslupla kaleme aldığı ve satış rekorları kıran unutulmaz romanlarıyla sağladığı ün sayesinde adını edebiyat dünyasında ölümsüzleştirdi. 1. Bölüm. İki gömleğimle çoraplarımı ve yabanlık elbisemi annemin ev işleriyle uğraşırken başına bağladığı küçük mavi başörtüsüne sarıp vadiden gidiyorum. Bu başörtüyü bir bohça gibi kullanmaktan daha çok cebimde taşımak isterdim. Ama evde bu işi görecek başka bir şey de yok. Hasır sepet ise dağın öbür yanındaki Bay Tom Harris'lerde kaldı. Eğer bir mukavva kutu almak için tozsal dükkanına gitsem, bunu alışımın nedenini açıklamam gerekecek. O zaman da gideceğimi herkes duymuş olacak. Oysa bunu istemiyorum. Çaresiz yine o eski mavi başörtü işimi görecek. Bir yere yerleşmek kısmet olunca onu güzelce yıkayıp ütülemek üzere kendi kendime söz verdim. Bildiği ve alışık olduğu şeyleri bir yana bırakıp yabancı ellere gitmeyi kararlaştıran bir kimsenin içinde önemli bir takım duyguların bulunduğunu düşünürdüm her zaman. Aynı şeyi bahçeden koparıp mezarlığa götürdüğüm güller için de duydum. Ama insanlar çiçeklere benzemezler. Onlar kendi sorunları üzerinde kendileri karar verirler. İnsanın duygularını yücelten şey de bu olmalı herhalde. Ama kararımı verdikten sonraki şu son saat içinde hissettiğim tek şey, kurutmak üzere çite serdiğim gömleğime saplanan küçücük bir kıymığın omuzlarımın arasında meydana getirdiği kaşıntı oldu. Ne yalan söyleyeyim, az önce Olvan'a hoşça kal derken kendimi hiç de iyi hissetmedim. Ama benim bu yarım ağızla hoşça kal deyişim doğru dürüst bir vedalaşmaya benzemediği için kızcağız gitmek üzere olduğumun farkında bile değil. Belki de yapmacık davranışlarla, düzmece sözlerle vedalaşarak onu aldatmayışım içimin şu andaki rahatlığını sağlıyor. Şimdi de şu eski mavi kumaş parçası başıma dert oldu. Yırtılır ya da kaybolursa ömrümün sonuna kadar yanarım doğrusu. Çok küçüktüm, hatırlarım. Annem o zaman bile bunu başına bağlardı. Lepiska saçları dalga dalgaydı annemin. Öylesine gürdü ki tarak gömülür kalırdı onların arasında. Oldum olası güzeldi bu saçlar. Beyaza dönüştükleri zaman bile. Babam 20 yaşındayken annemi tanımış. Annem ise 16'sındaymış. Buradaki madenlerde çalışmak üzere bir çiftliği bırakıp gelen babam, bir akşam şarkı söyleye söyleye caddeden geçerken, çalıştığı evin üst katındaki perdeleri kapayan annemi görmüş. Susup ona bakmaya koyulmuş. Sanırım bu adam niçin sustu diye o da aşağıya bir göz atmış. İşte böylece bakışıp birbirlerine gönül vermişler. Ama kalkıp da anneme böyle söyleyecek olursanız, o bunu gülerek savuşturur ve sizi başından uzaklaştırır. Oysa bunların hepsi doğrudur. Çünkü babam anlatmıştı. Bu olaydan 6 hafta sonra, yıllardır rastlanmayan kara bir kış gününde de evlenmişler. O zamandan bu yana birçok sert kışlar gelip geçti. Ama babam, annemle evlendiği o kış gibisini hiç görmediğimizi hep söyler durur. Sabahleyin uyandıkları zaman nefeslerinin yatak takımları üzerinde ince bir buz tabakası halinde donup kaldığını görürlermiş. O günlerde yaşam çok zormuş. Bekar işçilerin başlarını sokabilecekleri evler yaptırılmadığı gibi evliler de yeterince ev yapılana kadar samanlıklarda, eski barakalarda yaşamak zorunda kalmışlar. Tabii yapılan bu evlerden birçok paralar kazanılmış. Bizimkine bütünüyle sahip olana kadar babam 20 yıldan fazla bir süreyle her ay para ödemişti. İyi ki bu işi yapmış, yoksa şu son birkaç yıl içinde yapayalnız kalmış olan anneciğim kimin yanında barınabilirdi? Yine o günlerde para kolay ve bol bol kazanılırmış. Hem de kağıt para halinde değil, büyük babamın saat kösteğinde takılı olanlar gibi altın sikkeler halinde ele geçermiş. Kenarları şilinler gibi tırtıllı, ön yüzünde bir baş, arka yüzünde de elinde uzun, sivri uçlu bir sırık tutan adamla ejderha kabartması bulunan bu küçük yuvarlak sikkeler yaz mevsiminin zerrinleri kadar sarıydı. Büyük babam sert bir şeyin üstüne attığı zaman bunlar çın çın öterdi. İnsanın elini cebine atıp bu altınların 10'unu, 15'ini bir arada şıkırdatması çok hoş bir şey olsa gerek. Bu zevki herhangi bir kimsenin bir daha tadabileceğini artık düşünemiyorum. Sonrasını bilmem ama bugün için bu böyle. Son adam, yani cepleri bu altın sikkelerle dolu olan son adam, acaba kendisinin altın şıkırdatabilen en son insan olduğunu hiç düşünmüş müdür diye hep merak ederim. Şimdi bunlar insana masal gibi geliyor. Saatte yüzlerce mil hızla uçmak bir şey değildir. Bu gibi saçmalıklar üzerinde koparılan yaygaralara gülmek geliyor içimden. Siz asıl bana cepleri harcayabileceği altın paralarla dolu bir kimse gösterin bakayım. Oysa bir zamanlar herkes bunu yapabilecek durumdaydı burada. Cumartesileri, öğle üzeri, işçiler paydos ettikleri zaman annem düdük sesini işitir işitmez evin dış kapısı önüne eski iskemleyi atıp oturur, tepeyi tırmana tırmana gelen babamla abimi beklerdi. Ben de çoğu zaman kapının önünde durup aşağıdaki vadiyi seyreder, kömür tozuna bulanmış işçilerin neşeli topluluklar halinde, vücutları öne doğru eğilmiş olarak henüz Arnavut kaldırımı döşenmemiş dik yokuşu tırmanışlarını hayalimde canlandırırdım. O zaman da evlerimiz taş ocaklarından çıkarılan taşlarla yapılmış olan şimdiki evler gibiydi. Kim bilir o koca taş parçalarını uzak uzak yerlerden kanılarla, yük arabalarıyla taşımakta ne güçlükler çekmişlerdir. Üstelik o günlerde çevre baştan başa çiftliklerle kaplı bulunduğu için yol diyebileceğimiz bir şey yokmuş ortada. Cumartesileri İşçiler öğle üzeri paralarını alıp tatile girecekleri için bütün kadınlar o gün sabahtan temiz entarilerini giyer, kolalı önlükler takarlardı. Paydos düdüğü çalar çalmaz bütün kadınlar kapı önlerine birer iskemle koyarak otururlar ve erkeklerin yokuşu çıkıp eve gelmelerini beklerlerdi. Erkekler de evlerin kapıları önüne gelince aldıkları ücretleri önce babalar, sonra oğullar ya da pansiyonerler önlerine açılan o pırıl pırıl kolalı önlüklere teker teker boşaltırlardı. Babam ve çalışan 5 abimden annemin 40 altın aldığı çok olmuştur. Caddenin bir ucundan öteki ucuna kadar şarkı söyleyenin, kahkaha atanın sesini ama hepsinden çok da önlüklere fırlatılan altınların şıkırtısını işitirdiniz. İşte bütün bunlarla cumartesi iyi bir gündü. Babamla abilerim yazın arkadaki sundurmada yıkanırlar, kışın da bu işi mutfakta görürlerdi. Annem fıçıları sıcak suyla doldurur, yanlarına da dökülmek için ayrıca tahta kovalarla yine sıcak ve soğuk su bırakırdı. Onlar işlerini bitirip temiz giysilerini giydikten sonra günlük yemeklerimizden değişik olan cumartesi yemeğimizi yemek üzere mutfağa gelirlerdi. Babam pazar günleri yemek pişirilmesine izin vermezdi. Ama o gün herhangi bir iş için kendisi maden ocağına inmek zorundaysa o zaman durumda bir değişiklik olurdu. Hatta böyle bir durumda bile annem yine dikkatli davranır, bu geleneği bozmamaya çalışırdı. Ama cumartesilerimiz çok iyi geçerdi. Bunu hatırlıyorum. Ne var ki o tatlı günler yalnız küçüklüğüme rastlar. Bir kere bütün yıl boyunca mutfakta jambonumuz bulunurdu. Hem öyle bir tane değil, bir düzine birden. Sonra kapımızdan girecek bildik ya da bilmedik bir kimseye birer dilim ikram etmek için hazır, kurutulmuş bütün iki domuz mutfağımızda her zaman asılı dururdu. Yıllardan beri de arka bahçemizde bir tavuk kümesimiz vardı. Beyaz ve kahverengiydi bu tavuklar. Yumurtalarını da bir görmeliydiniz onların. Kimi kahverengi, kimi koyu kahverengi benekli, kimi de hemen hemen pembeye yakındı. Hepsi de yumruk iriliğinde olurdu. Tavuk gıdaklamaya başladı mı, saman yığınlarının arasından emekliye emekliye kümese sokulduğumu, onun kanatlarını çırpa çırpa yumurtladığını ve benim minik ellerime büyük gelen bir sıcacık yumurtayı aldığım gibi düşürmemek için göğsüme dayayarak doğruca anneme mutfağa götürdüğümü hala hatırlarım. Nasıl insanların kendilerine özgü bir kokuları varsa, tavukların da tüylerinden ileri geldiğini sandığım tuhaf bir kokusu vardır. Tavukların bu kokusu, burnunuzun duyabileceği en yalın kokudur. Bu, artık bir daha geri gelmeyecek olan birçok güzel şeyleri hatırlatır size. Cumartesi günleri yemeğe oturduğumuz zaman kurulu sofrayı seyretmek çok zevkli olurdu. Ne var ki Bu sofrayı hayalinde yaşatmak ve ileride anmak için o günlerde seyretmek kimsenin aklına gelmezdi. Babamın yanındaki tabaklarda her zaman bir kuzunun filetosu ile küreği ya da butu bulunurdu. Önündeki tabağın içinde ise mevsimine göre haşlanmış veya kızartılmış birkaç tavuk, bu yoksa onun yerine birkaç ördek, ya bir hindi ya da bir kaz yer alırdı. Ayrıca püre, haşlama ve kızartma patates, bazen lahana ile karnabahar ya da bezelye ile fasulye sofradan eksik olmazdı. Ara sıra da eğer havalar iyi gitmişse bunların hepsi birden sofrada bulunurdu. Önce Tanrı'ya şükretmek için ayağa kalkılırdı. Annem beni kollarının arasında tutardı. Babam gözlerini tavandaki bir lekeye diktikten sonra onları sık sık yumar, ellerini de masanın iki yanına dayardı. Bazen gözlerini açtığı zaman beni kendisine bakarken yakalar ve şakadan yumruğunu sallayarak sonumun fena olacağını söylerdi. O zaman annem ona kendi işine bakmasını ve bana ilişmemesini bildirirdi. Ama zavallı babacığım o kadar haklı çıktı ki onun bir ermiş olması gerektiğini düşündüm uzun zaman. Dua bittikten sonra ben annemin kucağında olmak üzere otururduk. Babam kepçeyi eline alır, kazana daldırırdı. Kepçe sulu pırasa çorbasından taşa taşa çıkarken buharın arasından doğru kepçenin içindeki koca bir jambon parçasının zarı görünürdü. Bu çorbanın güzel bir kokusu vardı. Hala burnumda tutar. Güzel şeylerin hepsi bunun içindeydi. Sadece kokusu insanı ısıtmaya, sevdirmeye yeterdi. Hele içmeye başlayınca duyacağınız zevki de önceden bildiğimiz için sofrada oturmak başlı başına bir mutluluk olurdu. Şimdi ise bana üzerinde yeni yetişen bitkileriyle bereketli ve hayat verici kaygısız topraktan, aile yuvasının ve mutlu insanların barış havasıyla dolu temiz kokusu geliyor. Gerçekten de eğer mutluluğun bir kokusu varsa onu tanırım ben. Çünkü belli belirsiz de olsa bizim mutfaktan hiç eksilmemiştir bu koku. Hele sözünü ettiğim o eski günlerde ise evimizin her yanı bununla doluydu. Annem büyük ablamla birlikte tabakları kaldırdıktan sonra babam da piliçleri ya da yerine başka ne varsa onu parçalamaya koyulurdu. Bu arada annem etlerimizin üstüne salça yerleştirmek için sofra ile ocak arasında mekik dokur, yemeğe de en geç başlayan kendisi olurdu. Babam bol bol yiyin derdi. Doya doya yiyin çocuklar. Annenizin aşçılığı bir felaket ama aldırmayın. Siz yemenize bakın. Yemek yendiği zaman hiç konuşulmazdı. Gürültü yapacak olsam beni bile sustururlardı. Herhalde yenilen yemek böylelikle insanın içine siniyor olmalı. Ben şimdiye kadar konuşması iyi bir yemekten daha üstün birine de rastlamadım. Annemin göğsüne dayayıp kestiği 2 kiloluk koca yassı somunla tabaklar pırıl pırıl sıyrıldıktan sonra tatlı ortaya çıkarılırdı. Annemin yaptığı tatlıların tadı da insanın damağında kalırdı. Bazen bu bir torta ya da üstünde çiftliğin günlük kaymağından kalın bir parça bulunan bir kompost olurdu. Yine de hangisi olursa olsun her zaman için nefisti. Bütün bunların üstüne de koca bir fincan çay. Babam piposunu hiçbir zaman sofra başında içmezdi. Ablam bulaşığı yıkamaya koyulunca o da abilerimle birlikte yandaki odaya geçer, ara sıra da beni alır, dizlerini oturturdu. Eğer babamla abilerim kasabaya öteberi almak üzere gideceklerse harcayacakları paradan paylarına düşeni annem onlara verinceye kadar beklerlerdi. Annem bütün parayı mutfaktaki ocağın rafında duran bir teneke kutuda biriktirirdi. Yıllardan beri her cumartesi azar azar içine atılan bu altın paralarla bozukluklar onu öyle ağırlaştırmıştı ki babamla abilerim anneme takılmak için onun kutuyu taşımasına yardım ederlerdi. Bazen de en büyük abim Ivor hem kutuyu hem de annemi kucakladığı gibi kaldırırdı. Kutu masanın üstüne konunca annem kutunun kapağını açar ve sandalyesine yaslanıp babama bakardı. "Söyle bakalım Gwilym," derdi o gür sesiyle. Babam da "Ne söylesem bilmem ki," der ve yerinde doğrulup burnunu silmek üzere piposunu ağzından çıkarırdı. Evin geçimi için gerekli paradan fazlası varsa bu hep böyle olurdu. Babam insanlar kazanmak için güçlerini ve zekalarını nasıl çekinmeden harcıyorlarsa paranın da ona göre harcanması gerektiğini söylerdi hep. Ama nasıl bir amaç uğruna çalışıyorlarsa bunun verimi olan para da yine bir amaç uğruna harcanmalı, boş yere sarf edilmemeliydi. İşte bu yüzden ablalarım, annem ve benden başka bizim ailede bütün yetişkinler çalışıp para kazandıkları halde teneke kutu mutfaktan getirilmeden önce yine de hepimiz bir süre düşünmek zorunda kalırdık. Eğer babamla abilerim dağın öte yanındaki bir rugby maçını seyretmeye gideceklerse o zaman yanlarına aldıkları harçlığa fazladan birkaç şilin daha eklenirdi. Babam teneke kutudan yarım İngiliz lirası alır ve bunu abilerimle paylaşırdı. Hepsinin harçlığı belliydi. Fazlasını harcayacak bir yerde yoktu zaten. Biralarını tepenin eteğindeki üç çanda içerler, iki haftada bir de babam oraya yapılan borçları öderdi. Bazen koro ile birlikte şarkı söylemek için dağa çıkarlar, ara sıra da ya komşu vadideki ya da kasabadaki bir milli maçı seyretmeye giderlerdi. Ne var ki öyle günlerde yatağında hasta yatanlarla sakatlardan başka hemen hemen bütün vadi halkı oraya akın ederdi. Aslında bunlardan pek azı maçı seyrederdi. Ama kasabaya inmiş olmak yok mu? İşte önemli olan buydu onlar için. Eve dönerlerken de arkadaşlarından maç hakkında bilgi alırlar, sonra da seyredenler kadar maç üzerinde tartışmalara girişirlerdi. Onun için maçı ha seyretmişler, ha seyretmemişler bundan ne çıkardı sanki? Küçüklüğümde cumartesileri bana da birkaç peni harçlık verirlerdi. Bununla Bayan Rice'den karamele alırdım. Kadın bu şekeri güveçte pişirir, sonra da yoğurup kapının arkasındaki çakılı duran bir çiviye yumuşak bir el hareketiyle asardı. Çivide asılı kalan şekeri sonra iki avucuyla tutup kendine doğru çekerek uzatır, ağdalaşmaya başlayınca da tekrar çivinin üstüne bırakırdı. Bu iş yarım saat ya da daha fazla sürerdi. Sonra da şekerin kıvamını bulduğunu görerek onu yayılması için mermerin üzerine bırakırdı. Elimde param, ağzım sulana sulana, aklım karamelada, şeker, krema ve yumurta kokuları burnuma çeke çeke saatlerce kadının dükkanında beklemişimdir. Şimdi bana öyle geliyor ki bu karamelayı lezzeti kaybolmadan saatlerce çiğneyebilir, yuttuktan sonra bile tekrar yutkunduğunuz zaman onun tadını damağınızda bulabilirdiniz. İlk kez bolca bir harçlığı Ivor evlendiği zaman almıştım. Bronwen Dağı'nın öbür yanından gelmişti. Babası orada bakkaldı. Ivor ona ilk olarak Koro ile birlikte bir yarışmaya gittiğinde sesine yarar diye yumurta almak üzere onların dükkanına girdiği zaman rastlamış. Yumurtayı da ona Bronwen satmış. Sanırım o sırada şundan bundan söz açıp uzunca bir süre konuşmuşlar. Ama bu konuşmalar her neydiyse çok ilgi çekici olmuş. Öyle ki yarışmaya saatler geçtikten sonra bile yetişememiş Ivor. Bu yüzden de ağız dolusu küfür yemiş arkadaşlarından. Ivor'un görkemli tenor sesi babamınkine çekmişti. O çalışarak bunu daha da geliştirmişti. Herhalde onun yokluğu koro için pek iyi olmamıştı. Bütün bunları koroyu Bronwenlerin oraya götüren ve yarışma bitince de tekrar geriye döndüren arabacı Dayı Elis anlattı babama. Ivor, dağın öbür yamacından ta eve kadar bütün o yolu tepmiş olmalıydı ki annem kahvaltı hazırlamak için yatağından kalkmadan ancak bir saat önce dönebildi. Babam bu işe sadece güldü. "Bet," dedi. "Bu girişle sanırım yakında Ivor'u kaybedeceğiz, göreceksin. İlk adımı o atacak." Annem gülümsediğini pek belli etmeyen ama yine de gülümsemesini düşüncelerinin içinde gizlediğini ortaya koyan bir sesle "Eh," dedi. "Zamanı geldi artık. Daha ne kadar bekleyecek diye merak ediyordum. Kız kimmiş?" Hiçbirimiz bilmiyorduk o zaman. Kimse de sormaya yeltenemiyordu. Hatta babam bile. O, herkesin kendine göre düşünceleri ve zevkleri bulunduğunu, hiç kimsenin de kalkıp soru sormaya, her şeye burnunu sokmaya hakkı olmadığını söylerdi. Kendisi de bunu hiçbir zaman yapmazdı. Zavallı Ivor, gönlünü fena kaptırmıştı. Günlerce yemeden içmeden kesildi. İşten dönünce yıkanıyor, otların üzerine uzanıp düşünmek için dağın yamacına gidiyordu. Bir gün oraya, yanına gittiğimde bana da düşündüğünü söyledi. "Düşünüyorum," dedi. "Çekil buradan. Yoksa tuttuğum gibi fırlatırım seni. Ayakların havada ırmağa boylarsın." Ondan sonra da haftada iki kez dağın öbür yanına gitmeye başladı. Kar demiyor, kış demiyor, bir haftayı aksatmıyordu. Hatta Dayı Alice'in arabasını kaçırdığı zamanlar gecenin koyu karanlığında o uzun yolu yürüyerek eve dönüyordu. Eğer bu gerçek bir aşk olmasaydı, Ivor gibi bir adam annesinin ve babasının gözü önünde birkaç dakikalığına bir kızı görebilmek için bütün bunlara katlanmazdı. Bir cumartesi günü öğle yemeğinden sonra Ivor'un bir aşağı bir yukarı dolaşması, iç çekmeleri, kapının önüne çıkıp tepenin aşağılarını gözlemesi, tekrar içeriye girerek eline geçirdiği bir Christian Harold'ı sinirli sinirli sallaması, sonra yine bir kenara bırakmasıyla babamın cinleri başına çıkmak üzereydi ki kapının önünde tek atlı bir arabanın durduğunu işittik. Babam birinin gelmiş olduğunu anlayarak ayağa kalktı. Abilerim de toparlandılar. Ivor kapıya çıktı ve ailemizi görmeye gelen Bronwyn'in babasını son derece nazik bir davranışla karşıladı. Ivor, zambaklar kadar beyazlaşarak, ''Babacığım'' dedi. ''Bu bay Bronwyn'in babası.'' ''Babam, öyle mi?'' dedi. ''Nasılsınız efendim?'' Bronwyn'in babası odaya ve odada bulunanların hepsine şöyle bir bakıp, ''Çok iyiyim, hem de çok. Bugün hava da oldukça soğuk.'' dedi. Aradan çok geçmeden babamla Bronwyn'in babası birbirlerine ısınıverdiler. Hatta annem çayı getirdiği zaman onlar sanki eski iki dost gibiydiler. İşte o gece Bronwyn'in babası eve gitmeden önce 3 çanda kör kütük sarhoş oldu. Babam da birkaç tane yuvarladı. Ama o fazla kaçırdığını anlayınca kesmesini bilirdi. Bundan böyle bir yudum bile içiremezdiniz ona. Kısa bir süre sonra babam annemi Bronwyn'in annesiyle tanıştırmak üzere dağın öte yanına götürdü. Ama bundan bir önceki cumartesi Bronwyn, erkekler henüz tepeye dönmeden kendi başına bize geldi. Kalçasına dayadığı bir sepetle tepeye tırmanışını gördüğüm Bronwyn'i hiçbir zaman unutmayacağım. Başında yanaklarına kadar uzanan çiçeklerle bezenmiş, çenesinin altından bağlı, geniş yeşil kurelerin uçları yüzünün çevresinde dalgalanan hasır bir şapka vardı. Yürüdükçe kıvrım kıvrım olan koyu yeşil, bol pelerinin önü her açıldığında düğmeli potinlerinin bileklerine kadar inen entarisiyle beyaz önlüğü görünüyordu. Tepenin dikliğine, sepetin büyüklüğüne ve ağırlığına hiç aldırdığı yoktu. Bizim sıramızdaki evlere baka baka yokuşu çıkıyordu. Kapıdan onu gözetlediğimi görünce gülümsedi. O anda gözleri tıpkı güneşin çıkmasıyla parıldayan penceredeki yağmur damlacıkları gibi ışıldadı. Küçük burnu kısıldı. Güzel ve beyaz dişlerini çevreleyen dudakları kıpkırmızıydı. Uçları rüzgarda dalgalanan yeşil kurdeleler sıkı sıkıya sarmıştı yüzünü. ''Merhaba Huf'' dedi. Ama ben öylesine utandım ki anneme koştuğum gibi yüklükteki yatağın arkasına saklandım. Annem ''Yine ne zorun var?'' diye sorunca da başını battaniyelerin altına soktum. Demeye kalmadı, Bronwyn kapıdan usulca seslendi. Annem şimdiye kadar Bronwyn'i ne görmüş ne de onun sesini duymuştu. Ama eminim ki gelinin kim olduğunu anlamıştı. Başını yana eğdi, yemek pişirirken kullandığı çatalı elinden bıraktı ve o eski mavi başörtüsünü çıkartmak, saçına biraz çekidüzen vermek üzere ufak aynanın önüne geçti. ''Siz misiniz Bronwyn?'' derken bir yandan da derlenip toparlanmaya çalışıyordu. Bronwyn belli belirsiz çıkan bir sesle ''Evet'' diye karşılık verdi. Annem ''İçeri buyurun yavrum'' dedi ve onu karşılamak için dışarıya çıktı. Kısa bir süre konuşmadan bakıştılar, sonra annem onu öptü. 5 dakika içinde annem öğrenilmesi gereken ne varsa hepsini öğrenmiş, Bronwyn'e de Ivor'un küçüklüğünden kalma bazı ufak tefek alışkanlıklarından söz etmiş, hangi yemeklerden hoşlandığını, çayını hiçbir zaman sıcak içmediğini ve buna benzer şeyleri hep anlatmıştı. Konuşmaya öyle bir dalmışlardı ki az kalsın annem kapının önünde oturup erkekleri beklemeyi unutacaktı. Babamla abilerimin tutturdukları bir şarkıyı söyleye söyleye neredeyse kapının önünde belirecekleri bir sırada annem bir çığlık atarak koştuğu gibi ufak iskemleyi dışarıya çıkardı ve aceleyle oturup ellerini paraları toplamaya hazır ederek onları beklemeye koyuldu. Babam içeri girerken ortada bir terslik var galiba dedi. Şimdiye kadar hiç böyle gecikmemiştin kızım. Sonra da kapının arkasında Bronwyn'i görünce gülmeye başladı. Ne tersliği? Elbette yok. Tam aksine. Hey Ivor! Kömür tozu ve kir içindeki Ivor tam Bronwyn'i öpmek üzereyken babam parmaklarını gömleğimin yakasından sokarak beni ense kökümden yakaladığı gibi mutfaktan dışarıya çekti. Böyle şeyler sana göre değil oğlum dedi. Senin de sıran gelecek. Az sonra ablalarım çiftlikten döndüler. Abilerim de arka tarafta yıkanıyorlardı. Evin içi gülenlerin ve gürültü edenlerin sesleriyle doluydu. Mutfaktan yemek kokuları geliyordu. Bu kokuyla öyle bir acıkırdınız ki içiniz ezilirdi. Bundan sonra Bronwyn daha birçok cumartesileri bize geldi. Ama ben ona karşı hep sıkılgan davrandım. Sanırım ta o zaman Bronwyn'e tutulmuştum. Hala da öyleyim. bütün ömrüm boyunca tutkunum. Bir çocuğun aşık olabileceğini düşünmek saçmadır. Eğer böyle düşünürseniz tabii. Ama ben işte o çocuğum ve benden başka hiç kimse içimde neler duyduğumu bilemez. Sanırım o cumartesi günü bizim tepede Bronwen'e aşık oldum. Ne var ki bu da geçmişte kaldı. İkinci bölüm. Ivor'un düğününde çok eğlendik. Bunun nerede yapılacağı konusu da az kalsın bir kavgaya yol açacaktı. Bronwen'in babası dağın öte yanındaki Zion Kilisesi'nde yapılmasını istiyordu düğünün. Babam ise bizim kilisenin o güne kadar yapımının bitmiş olacağını ileri sürüyordu. Aylardan beri köyümüzün bütün erkekleri akşam üzerleri kilisenin yapım işlerine yardım etmekteydiler. Onlar çalışırken ben de öbür çocuklarla birlikte taşlarla, tuğlalarla oynar, eğlenmeye bakardım. Kilise, kasabadan gelen bir vaizin açılış törenini yaptığı günden beri hala o günkü durumunu korumaktadır. Köyümüzün bir vaiz tutmaya bütçesi el vermediği için uzun bir süre kilisemiz vaizsiz kaldı. Böyle de dua ve vaaz işlerini sırayla ihtiyarlar üzerine aldılar. Tabii bu arada koromuz hiç eksik olmadı. Ivor'la Bronwen, babamın istediği gibi bizim yeni kilisemizde evlendiler. Törenden sonraki eğlenceyi bir görmeliydiniz. Bir mucize olarak o gün hava çok güzeldi. Babam silindir şapkasını giymişti. Annemin üzerinde gri renkte yeni bir entari, başında bir şapka vardı. Abilerim de yeni siyah elbiseler giymişler, başlarına melon şapkalar geçirmişlerdi. Benim ise kadife yakalı siyah bir palto ile kılığıma doğrusu diyecek yoktu. Hele Ivor'la Bronwen'i bir görmeliydiniz. Ivor sırtına yeni bir siyah elbise geçirmiş ama beyaz yeleğini babamdan ödünç almıştı. Yakasına taktığı birkaç küçük karanfil de şıklığını bir o kadar arttırmıştı. Hele Bronwen, güzelliği herkesin ağzındaydı. Annesinin söylediğine göre ninesinin gelinliğini giymişti. Özene bezene yıkanmış olmasına rağmen bu gelinliğin dantelleri yine de biraz sarıya kaçıyordu. Kim bilir, belki de bana öyle geliyordu. Ama her haliyle eskiliğinden hiç şüphe edilmezdi. Annemle Bronwen'in annesi yaşlı gözlerle ön sıradaydılar kilisede. Babamla Bronwen'in babası, sonra da sırayla abilerim Ianto, Davy ve Owen onların yanında ayakta duruyorlardı. Ben daha gerilerde ablalarım ve öteki abimle birlikte amcalarımla teyzelerimin yanındaydım. Kilise kolunu kıpırdatamayacağınız kadar tıklım tıklım doluydu. Hele ilahi kitabınızı açabilmeniz olacak işlerden değildi. Neyse ki ilahinin sözlerini herkes iyi kötü ezbere biliyordu. Rahip güzel bir vaaz verdi. Toplantılarımızdaki konuşmalar hep bizim yaşlılar tarafından kendi dilimizle yapıldığı için daha önce hiç duymadığım bazı süslü İngilizce kelimeler kullandı. Bunlardan bazılarının kulağımda kalan ezgisini hatırlayarak ne anlama geldiklerini sonra babama sordum. Herhalde hatırımda yanlış kalmışlardı. Çünkü babamın defalarca telaffuz etmeye çalışmasına, arka arkaya tekrarlamasına rağmen bunların ne olduklarını bir türlü çıkaramamıştık. O zamandan beri de hala bilemem. Yine de kilisedekilerin hepsi kimi öne eğilmiş, eli kulağında, kimi gözlerini kapayıp arkasına yaslanmış, kimi de öylece oturmuş bir halde onu can kulağıyla dinledik. Vaiz olağanüstü bir laf edince erkeklerden bazıları kendi kendilerine mırıldanıyorlardı. Hele bütün yaşlı kadınların bir çayırın üstünden rüzgar esermişçesine başlarındaki şapkaların titrediğini bir görmeliydiniz. Bir kere de ben kimsenin ses çıkarmadığı bir sırada mırıldanmaya kalkıştım. Herhalde bunu uygunsuz bir zamanda yapmış olacağım ki amcamın bir dirsek vuruşuyla kendimi sıraların arasındaki geçitte buldum. Kalkıp da yeni paltomdaki tozları silkelemeye başlayınca vaiz bana bakmak için sözünü kesti. Onunla birlikte herkes arkasına dönüp gözlerini üstüme dikti. Ayıpladıklarını belli eden dilleriyle çıkarttıkları sesler bütün kiliseyi doldurdu. O anda yerin yarılmasını ve beni içine almasını istedim. Bu şimdi bile sık sık düşlerime girer ve ben hala küçükmüşüm, o insanlar da hala sağmışlar gibi o gün duyduklarımın aynını duyarım içimde. Geçmişi böyle şeylerle hatırlamak çok tuhaf oluyor. Ama düşünülecek olursa bu geçmiş zamanı sınırlayan ne bir çitin ne de bir engelin bulunmadığı görülür. Siz iyice hatırlayabildikten sonra gerilere dönüp geçmişle ilgili her istediğinizi hayalinizde yeniden canlandırabilirsiniz. Düğünden sonra Ivor ve Bronwen kendi kendilerine gitmek üzere bizim eve çıktıkları zaman verilen şöleni hiç unutmam. Onlar kiliseden çıkınca Dai Alice'in arabasına binmişlerdi. Dai'nin bu en güzel arabasını onun posta arabasına koştuğu beyaz kısrağı çekiyordu. Çadırların büyüğü yiyeceklerle, küçüğü de içkilerle doluydu. Kilise bahçesinin yanındaki ağaçların altında büyükler için masalar kurulmuştu. Çocuklar ise yiyecek ve içecekler ellerinde vaftiz suyu deposunun dibindeki çimenlerin üstüne bırakmışlardı. Büyük çadırın içi, üzerleri çeşit çeşit yemeklerle donatılmış fırdolayı sofralar, en iyi entarileriyle başlıklarını giymiş kadınlar, çömlek ve kovalardaki çiçeklerle bir tablo gibiydi. Bronwyn'in babasının o saatlere kadar fırında pişirip getirdiklerini bir görecektiniz. Ancak iki kişinin kaldırabileceği ağırlıktaki çöreklerin üstlerine öyle güzel şekiller verilmişti ki kesmeye insanın eli varamazdı. Düğün pastası dışarıda ağaçların altındaydı. Her şeyle Bronwyn'in babasının elinden çıkmış olan bu beyaz 3 katlı pastanın üzerine yuvarlak gümüş renkli şekerlerle atnalı şekilleri işlenmiş ve Ivor'la Bronwyn'in adları ve bir de tarih yazılmıştı. Köyde bütün çiftliklerde kimler varsa, ayrıca Bronwyn'in ailesinin dostları, tabii kimin neler getirdiğine herkesin bakacağına hepsi bildikleri için özene bezene bir şeyler yapıp getirmişlerdi. Böylece de bütün bunlar masaların üstünü doldurmuştu. Yemek de biteceği de benzemiyordu. Ne olursa olsun bunlara el sürülmemeli ve onların güzel görünümü bozulmamalıydı. Ama annem ellerini çırpıp herkesi yemeğe çağırınca bunların ne çabuk ortadan kayboluverdiğini görseydiniz şaşırır kalırdınız. Eğer Cedric Griffiths ile ben bütün çadırın arka tarafında bir delik bulamasaydık hava alacaktık. Sakın herkesin tabağını kaptığı gibi saldırdığını sanmayın. Bizim açıkta kalma ihtimalimizin nedeni hepsinin lafa ve yemeğe dalmış genç kızların küçük çocukları doyurmakla büyüklerin birbirlerine ikramla meşgul olmasıydı. Cedric ve benim ise biçimsiz bir yaşta bulunmamızdı. Gerçekten de genç kızların elinden yiyemeyecek kadar büyük, delikanlıların yanında yer alamayacak kadar küçük olduğumuz için kendi başımızın çaresine bakmak zorundaydık. Nitekim biz de uzun yemek masasının altında durumu pekala idare ettik. Kadınlar yanı başımızdan gelip geçiyorlar ama biz onların sadece potinlerini ve entarilerinin eteklerini görebiliyorduk. Geri kalan yerlerini ise masanın örtüsü gizliyordu. Yemeğimiz bitip yine bir şeyler istediğimiz zaman da tekrar dışarı fırlıyor, birimiz diz çöküyor, öbürümüz de Allah ne verdiyse masadan çekip alıyordu. Cedric bir şeyler almak için her kalkışta ya sütlü ya meyveli pelteye saldırıyor, ben de ya bir pastayı ya da bir çöreği ele geçiriyordum. Cedric, yumuşak pelte varken ne diye kuru kuru çörekleri alırsın be çocuk diye fısıldayıp duruyordu. Onun bütün ömrü boyunca hep böyle düşünmüş olacağını sanıyorum. Çünkü hali vakti pekala yerinde. Son zamanlarda haber aldığıma göre de deniz kenarında bir pansiyon işletip gül gibi geçiniyormuş. Ne var ki sonradan herkesin katıldığı yarışlar başlayınca oburluğumuz burnumuzdan geldi. Abilerim beni küçüklerin yarışına sokmak için aradılar ve bağırıp çağırmaya, çırpınıma aldırış etmeden yarışa soktular. Oldum olası kalabalıktan nefret ederim. Bir yandan bu, bir yandan da herkesin önünde yenilgiye uğramak düşüncesiydi ki beni tepindirip bağırtıyordu. Ama sonunda ister istemez boyun eğdim. Çünkü Davy kızların önünde pantolonumu sıyırıp kıçıma şamar indireceğini söyleyerek bana gözdağı verdi. Benim için bundan daha kötü bir şey olamazdı. Davy söyleyip de yapmayan takımından değildi. Bu yüzden bir düzine kadar başka çocukla birlikte yarışa girdim. Kazandım. Sonra da kusmaya başladım. Davy ölüyorum sandı. Gerçekten de öyle sersemlemiştim ki ayakta duramaz olmuştum. Ancak Dr. Richards bir bardak soğuk su verdikten sonra biraz toparlanabildim. Bunun üzerine Davy ile Ianto avucuma birer tane altı penlik sıkıştırdılar. Üstelik ortaya konan ödülü de kazanmıştım. Babam da bu yüzden bir şilin verdi. Ama annem beni çadırın içine çağırarak teneke kutuya koymak üzere bütün paramı aldı. Harcamam için de elime 3 peni tutuşturdu. Sonra biraz daha pelte ve çörek yiyeyim diye masaya bir sandalye yanaştırdı. Akşamleyin çaylarımızı içtikten sonra hepimiz çimenlerin üzerine serilen çullarla oturup ilahiler ve şarkılar söyledik. En iyi söyleyenlere yine ödüller veriliyordu. Küçük oğlanlar arasında en güzel sesli olarak yine ben seçilmeyeyim mi? İşte o zaman babam zevkten bitti. St. Bedwas'tan Bay Prosser ödül olarak bana şeker verdiği sırada babamın yüzüme öyle bir bakışı vardı ki bunu hiç unutmam. Şarkı söylemek babam için gözün görünüşü kadar doğal bir şeydi. Bundan sonra da babam bana ailenin solisti demeye başladı. O gece eve kadar bütün yol boyunca sıkı sıkı tuttuğu elimi hiç bırakmadı. Annem babamın öbür yanında, ablalarım da bizim arkamızda yürüyorlardı. Bir şeyi düşünmeye kalkıştığınız zaman başka başka şeylerin hatırınıza gelmesi ve hafızanızda birbirine karışması ne tuhaftır. Bazen bir şeyi düşünürsünüz, bu size bambaşka bir şeyi hatırlatır ama hemen her seferinde bunun nasıl olup da aklınıza geldiğini unutur ve bu ikisi arasındaki ilintinin nereden doğduğu düşüncesinin aklınızdan silindiğini görürsünüz. Aradan çok geçmeden de Ianto, akrabalarının yanında oturan bir kızla evlendi. Kızı öyle pek fazla görmedim. Nikahtan sonra kızın babası Ianto'yu kendisiyle birlikte çalışmak üzere yanına çağırmıştı. Ianto gitmiş, düğünleri de orada yapılmıştı. Ben bu sahneyi göremedim. Kaba kulak olmuştum çünkü. Ama annemle ablalarım gitmişler, Ianto'nun hesabını üzülerek de dönmüşlerdi. Annem, oğlanın kısmetine kötü birinin düştüğünü söyleyip durdu. Yıllarca ondan hiçbir haber alamadık. Bu da annem için başlı başına bir üzüntü oldu. Davy, ailenin beyniydi. Eskiden beri hep doktor olmak isterdi. Ama Doktor Richards, onun böyle bir işe daha genç yaşta başlaması gerektiğini söylemişti. Maden ocağında ne zaman bir kaza olsa, bilirdiniz ki Davy pansuman çantasıyla hemen oracıktadır. Köyden biri yaralandığı zaman da yine Davy çağrılırdı. O, kullandığı sargı beziyle merheme ödediği paradan fazlasını almaz ve bu yüzden de bütün vadide sevilirdi. Okula gitmeye başladığım zaman Davy'nin durumunda bir değişiklik oldu. Artık aritmetik ödevlerimi yaparken ona bir şey sormamak yolunu seçtim. Çünkü sorularımı cevaplandırmayacağını biliyordum. Bir akşam yemekten sonra babam ona bu değişik durumun neden ileri geldiğini sordu. Davy uzun bir süre cevap vermedi. O kadar ki babamın ondan cevap beklemekte olduğunu unutup beni yatmaya göndermesinden korktum. Akşamın 8'i oldu mu yatmam gerekirdi. Babam bunun üzerinde çok titizlikle dururdu. Davy gözlerini elimdeki boş çay fincanına dikerek ''Baba'' dedi. ''Hiç mutlu değilim.'' Babam ''Bunu işittiğim için çok üzüldüm oğlum.'' dedi. Annem ''Seni üzen nedir Davy?'' diye sordu ona. Davy ''Her şey'' dedi. ''Her şey. Hiç kimsenin de buna aldırdığı yok. Aldırsalar bile ellerinden bir şey gelmez.'' Babam ''Söyle bakalım'' dedi. ''Yapılacak bir şeyse yaparız.'' Davy ''Hayır baba'' dedi. Bu konuda hiçbir şey yapamazsın. Üzerinde durduğum konu hepimizle ilgili. Gelecek hafta ücretlerimiz indirilecek. Niçin? Ocaktan her zamanki kadar, hatta geçen yıldakinden daha da fazla kömür çıkartılıyor. Ücretler niçin indiriliyor? Ayrıca demirhaneler kapanıyor ve Dolores'e taşınıyor. Açıkta kalan işçilerin yerine Middlesbrough'dan topladıkları işçilerle dolduruyorlar. Demirhanelerdeki bu işçiler Dolley ya da Middlesbrough'da mı kendilerine iş bulacaklar yoksa buradaki maden ocağında mı çalışacaklar? Davy alnına düşen uzun saçlarının gölgelendirdiği gözleriyle babama dik dik bakıyordu. Babam canı sıkıldığı zamanlar yaptığı gibi piposunu ağzında gezdirip ''Eh'' dedi. ''Onlar da nerede iş bulurlarsa orada çalışırlar herhalde.'' Davy başını sallayarak ''Bu işçiler maden işletmesine başvuracaklar'' dedi. Oysa maden ocağında yeteri kadar işçi var. Ovey'nin çocukları çalışmak için dağın öte yanına gitmek zorunda kaldılar. Ya ötekiler, yıllardan beri amcaları, babaları burada olanlar ne yapacaklar? Davy ayağa kalktı ve ocak rafındaki para kutusunun üstüne vura vura ''Ne olacağını söyleyeyim baba'' dedi. ''Çok geçmeden bunun da pipom gibi tam takır kaldığını göreceksin.'' Babam çok şaşırmıştı. Anneme bakarak ''Saçmalıyorsun oğlum'' dedi. ''Ocakta kömür bulundukça böyle bir şey olmaz.'' Davy, ''Görürüz.'' dedi. ''Hele demir işçileri çalışmak için maden ocağına bir üşüsünler, az açığa bakmayıp iş istesinler de bak bakalım patron onlara iş veriyor mu, vermiyor mu? O zaman fazla ücret alan eskilerin de nasıl kapı dışarı edildiklerini görürsün. Sen de kafanı çalıştırmazsan bunlardan biri olursun.'' Babam, ''Sen iyice kaçırmışsın yavrum.'' diyerek güldü ve anneme, ''Hadi Bes, bize birer fincan çay ver bakalım.'' dedi. O sırada gözü bana takıldı. ''Sen de doğru yatağa. Çabuk.'' Nitekim Davy'nin dedikleri çıktı. Demirhane işçileri en az ücret alan genç çocuklarınkinden farksız ücretlerle ocakta çalışmaya başladılar. Hatta bazıları midillilerin yerine dekovilleri bile çekmeye çalıştılar. Eski ve dolgun ücret alan işçilerden birçoğunun neden çıkarıldıkları kendilerine de bildirilmeden işlerine son verildi. Yaşlarının ilerlediği, gerektiği gibi çalışamadıkları bahanesi ortaya atıldı. Ama bu çok saçma bir şeydi. Çünkü işten çıkarılanlardan biri de dayı Griffith'ti. Oysa dayı vadideki en iyi işçilerden biriydi ve onu herkes böyle bilirdi. Bir süreden beri babam kontrolör olarak ocağın dış kesiminde çalışmaktaydı. Ocaktan dekoviller çıktıkça bunların kilosunu ve kime ait olduğunu yazıyordu. İşçiler de onun tuttuğu bu hesaplara göre para alıyorlardı. Aşağı yukarı bir şef durumundaydı. Bütün işçiler aralarında çıkan bir takım anlaşmazlıklara bir çözüm yolu bulması için hep ona başvuruyorlardı. Bu anlaşmazlıkların da ardı arkası hiç kesilmezdi. Babam bir akşam 3 çanda düzenlenen bir toplantıdan çok asık bir suratla döndü. Davy masanın başında oturmuş kitap okuyordu. Ben de yatağın bir köşesine ilişmiş resim yapıyordum. Babam, "Davy," dedi. "Greve gidiyoruz." Davy sakin bir sesle, "Peki baba," dedi. "İşten çıkarıldığın zaman ne yapacağına karar verdin mi?" Babam öfkeyle, "İşten çıkarılacak değilim," dedi. "Direnmemizin nedeni şu, ücretlerde doğru dürüst bir ayarlama istiyoruz. Bizlere uygun gelmeyen koşulları da kabul etmiyoruz." Davy para kutusuna baktı ve gülümsedi. Onun bu davranışı babamı biraz daha kızdırdı ama babam yine de öfkesini dışarı vurmadı. "Toplantıda bulunman gerekirken ne diye burada kaldın?" diye sordu Davy'ye. Davy, "Önce ne yapacaklarını görmek istedim de ondan," diye cevap verdi. "Şimdi durumu öğrendim. Ben de bir şeyler yapabilirim. Bir kere sen bu işe karışmayacaksın baba. Bırak da görüşmeyi ben yapayım." Babam, "Olmaz, bırakamam," dedi. "Bu işi yoluna benim koymamı istediler, ben de öyle yapacağım." Davy, "Öyleyse bundan sonra," dedi, "bu evin sorumluluğu Gwilym, Owen ve ben yükleneceğiz demektir. Sen de dayı Griffith'le ötekilere katılacaksın." Babam, "Onu da düşünürüz," dedi. Doğrusu Davy bunda da haklıydı. Babamla birlikte iki kişi müdürü görmeye gittiler ve süngüleri düşük, üzüntülü bir halde geri döndüler. Yapılacak hiçbir şey olmadığını, ancak greve başlanacağını söylediler. Söyledikleri gibi de yaptılar ve greve başladılar. Grev 5 hafta sürdü. İşe başladıktan hemen 2 gün sonra babamla birlikte bir düzineye yakın adamın işten çıkarılmasıyla tekrar greve gidildi. Bu ikincisi tam 22 hafta sürdü. Vadideki öbür ocakların hepsi çalışıyor ama bizim köyün dışından herhangi bir kimse bizim bu durumumuzla ilgilenmiyordu. Grev uzadıkça uzuyordu. Kış gelip çattı. O zaman kasabadan bazı kimseler geldi. Onların yanında Londra'dan yollanmış olan birisi daha vardı. Babam tek başına onlarla görüşmeye gitti. Halk artık geçim sıkıntısı çekmeye başlamıştı. Yiyecek de para da suyunu çekmişti. Eğer kadınlar bolluk zamanında har vurup harman savurmaktan kaçınmış olmasalardı, şimdi daha büyük bir sıkıntının ağırlığı altında ezilirlerdi. Nitekim annem, karagün akçelerinin hemen hemen tükenmiş olmasına rağmen tepenin eteklerinde oturan çok çocuklu kadınlara yardım edebilmek için bizim para kutusunun dibini kazıyıp duruyordu. Kilisenin yanında oturan ve 12 yaşından büyüğü olmayan 14 çocuklu zavallı bayan Morris yiyecek dilenmeye çıkmak zorunda kalmış, kocası da utancından kendini maden kuyusunun ağzından aşağıya atıp canına kıymıştı. Babam adamlarla yapılan konuşmadan biraz düşünceli ama metin olarak döndü. Annem ona bir şey sormadı. Babam, "Greve son veriyoruz Beth," dedi. "Ücretlerimizde de indirimi kabul ettik. Kömürlerde şimdiye kadar sattıkları fiyatı bulamadıkları için bizlere eski ücretleri veremeyeceklermiş. Bizim de anlayış göstermemiz gerekiyor." Annem, "Seni tekrar işe alıyorlar mı?" diye sordu. Babam, "Evet kızım," diye cevap verdi. Ama bunu söylerken onun anneme tuhaf tuhaf baktığını sezdim. Ancak birkaç sabah sonra bu bakışın anlamını çözebildim. Babamın işverenlerle görüştüğünün ertesi sabahı erkekler işlerine döndüler. Onların tepeden aşağıya inişlerini bir görmeliydiniz. Sabahın erken saatleriydi. Havada soğuktu. Ay henüz batmamıştı. Yolları ve damları örten beyaz kırağı tabakası hem sert hem de kalındı. İçlerinden aydınlık sızan pencerelerin turuncu ışıkları aşağıya kadar uzanan bütün yola yer yer serpiliyordu. Evlerin kapıları açıldıkça erkekler dışarıya çıkıyorlardı. Onları, karıları ile çocukları yola kadar uğurluyorlar ve orada durup onların gidişlerini seyrediyorlardı. Babamla Davy en erken davrananlardandı. Adamlar onu görür görmez köyün kurtarıcısı saydıkları için hep birden alkışlamaya başladılar. Ama babam kendini beğenmiş bir insan olmadığı için böyle gösterilerden hoşlanmazdı. Elinin bir işaretiyle onları susturdu ve şarkı söylemeye başladı. Adamlar onun sesini işitir işitmez Önce tenorlarla altolar, sonra baritonlarla baslar, en sonra da kadınlarla çocuklar sırayla şarkıya katıldılar. Şarkı başlar başlamaz, tepeden aşağıya kadar uzanan yol boyunca bütün evlerin kapıları açıldı ve erkekler, kadınlar, çocuklar dışarı çıkarak yolu doldurdular. Duru mavi gökyüzüne, pırıl pırıl parlayan beyaz damlalara, siyah yola, siyah yoldan daha da siyah gözüken ve tepeden aşağıya doğru kadınlarla onların eteklerine sarılmış çocukların arasından akıp giden insan kalabalığına baktım. Hepsinin yüzlerinde açık kapılardan taşan lambaların titrek ışıklarının turunculuğu parlıyordu. Şarkı söyleyen ağızlardan fışkırıp soğuktan kırışmış suratları pençeleyen buğuların kucağında havaya yükselen ve umut dolu gözlerin parlaklığını artıran çeşitli tonlardaki gür sesleri işittim. İçimde yüreğimin sıkıştığını hissettim. Vadinin dört bir yanı ilahinin yankılarıyla çınlıyor, karanlık dağdaki çiftliklerde ışıklar yanıyor, aşağıda maden ocağındaki adamlar ilahinin temposuna uyarak mini mini kıvılcımları andıran fenerlerini sallıyordu. Herkes şarkı söylüyordu. Bulanık sular yine durulmuştu. Üçüncü bölüm. Köyden pek uzak olmayan küçük bir evdeki Bayan Tom Jenkins'in okuluna başladım. Tom, demirhanede çalışırken ergimiş kızgın demirle yaralanmış, yıllardan beri de sırt üstü yatmaktan başka bir şey yapamamıştı. Geçimlerini sağlayabilmek için karısı okul açmak zorunda kalmıştı. Bayan Jenkins'in iki küçük kızı vardı. Kendisi ders verirken onlar da kara tahtanın yanındaki taburelerde paralı öğrencilerden ayrı olarak otururlardı. Tom durup dinmeyen acılar içindeydi hep. Bu yüzden de dersler, Bayan Jenkins'in kocasına bir yardımda bulunabilmek için dışarıya çıkmasıyla sık sık yarıda kesilirdi. Rakamları, harfleri, biraz tarih ve kentlerle ırmakların adlarını ve bunların nerede bulunduklarını öğrenmiştik. Bayan Tom Jenkins, babasının kitapçılık yaptığı Carnarvon'dan geldiği için tabii çok şey biliyordu. Doğrusu Bayan Jenkins'in hakkı yenmezdi. Zira haftada aldığı dört peniden çok fazlasını veriyordu bizlere. Düşünmeyi de orada öğrenmiştim ama çalışmaya başlayana kadar bunun farkına varmamıştım. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.